Ayrım 3.
Namık Kemal de soruna ekonomik açıdan yaklaşıp dünyada servet 3 kaynaktan sağlanır. Birincisi ziraat ve onun yan dalları olan doğanın vergileridir. Vatanımız öyle bir eşi bulunmaz yerdedir ki 3 kıtanın en önemli noktalarını tutmuştur. Vaktiyle alemin kileri hükmünde idi. Ne yazık ki toprağımız dünyanın en önemli ve en pahalı ürünlerini yetiştirmeye müsaitken biz bugün yiyeceğe muhtacız diyerek hükümeti dolaylı bir dille bu kararından dolayı eleştirmektedir. Hürriyet 10 Ağustos 1868. Genç Osmanlıların hedeflerinin yönetim olduğunu, düzeni değiştirmek gibi bir amaçlarının kesinlikle bulunmadığını tanıtlayıcı en önemli olgulardan biri de galiba hiç kuşku yok ki birinci meşrutiyet deneyimi olsa gerektir. Bilindiği gibi İngiltere'nin kendilerinden fersah fersah ileride oluşunu meşruti sistemle yönetilmesine yorduklarından Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu ekonomik durumdan kurtuluşu için de meşruti sistemi tek çözüm olarak önermişlerdir 1870'lerde. Ama ne yazık ki Namık Kemal, Mithat Paşa gibi güya batıcı aydınlarımız bile ne şeriattan vazgeçebilmişlerdir ne de saltanattan. Yani düzeni değiştirmeyi düşüncelerinde tartışmaya dahi cesaret edemediklerinden ne şer'i hukukla ilgili ne de örfi hukukla ilgili yasama yetkilerinin parlamentoya devrine olur verebilmişlerdir. Nitekim Profesör Niyazi Berkes de bu girişimler sonucu 23 Aralık 1876 günü Abdülhamit'e onaylatılarak törenle ilan edilen kanuni esası ile ilgili olarak gerçekte bu anayasa hükümdarı hemen hemen hiçbir şarta bağlamıyordu. Tersine kanuni esasinin kendisi hükümdarın iradesine birçok şartlarla bağlanmıştı. Bu yapının altındaki temel egemenliğin halkta olduğu doktrini değildir. Onun altındaki doktrin egemenliğin Tanrı'da, onun yeryüzündeki vekilinde bulunduğu doktrinidir. Bu yasa asıl yasa sayılan şeriatın sadece bir parçasıdır. Yasanın hemen hemen bütün kurallarında son söz despot hükümdarındır diye yazmaktadır. Bu nedenle kanuni esasinin ilanından topu topu 3 ay sonra 19 Mart 1877'de ilk toplantısını yapan Meclis-i Mebusan'ın daha birinci yılını bile doldurmamışken 13 Şubat 1878'de kapatılmasının sorumlusu da bizce hiç kuşku yok ki Abdülhamit değil, meşrutiyette şeriat kavramlarını kafasında bile bir türlü yerli yerine oturtamayan, dolayısıyla meclisi feshetme yetkisinin sultana bırakılmasını parlamenter sistemle bağdaştırabileceğini sanan Osmanlı aydınlarıdır kesinlikle. İlginçtir, Yahya Kemal'in anılarında anlattıklarına göre Osmanlı aydınlarının soruna bakışlarında imparatorluğun son günlerinde 20. yüzyılda bile herhangi bir değişiklik olmamıştır. Örneğin 1914 yılı yaz aylarında bir gün eşiyle birlikte kendisini ziyarete gelen, kısa bir süre öncesine dek aşırı bir İttihat ve Terakki karşıtı olan Celal Sahir Bey de artık istikraz çaresi, dış borç bulma olanağı kalmamıştır. Cavite, Maliye Bakanı, son istikraz işinde edilen muameleyi görmediniz mi? Artık istikraz mümkün değil, bu memleketi nasıl imar edeceğiz? Biz Mısır'ı ve Kafkasya'yı almaksızın payidar olamayız, parçalanırız. Mısır'ın pamuğunu ve Bakü'nün petrol kuyularını almaksızın bütçemizi düzeltmek imkanı yoktur diyerek Osmanlı İmparatorluğu'nun kurtuluşu için devletin yeniden güçlendirilmesi, bu amaçla da Birinci Dünya Savaşı'na mutlaka girilmesi gerektiğini savunmuştur. Yahya Kemal Hatıralarım İstanbul Fetih Cemiyeti Yayını 1976 S-132. Yahya Kemal İttihat ve Terakki Fırkası'nın da iktidarları sırasında bu politika uğruna yaptıklarını anlatırken, siyasette birbirine zıt ne kadar usul varsa, ne kadar inkılap varsa hepsini birer birer tecrübe etmiştir. 1908'de en geniş liberalliği savunmuş, 1913-18 arasında en dar milliyetçiliği uygulamış, 1918'de de sosyalist olup Stockholm Kongresi'ne sosyalist azasını göndermeyi unutmamıştır demektedir biraz da alaylı bir dille. Bilindiği gibi Ziya Gökalp de aynı günlerde ne olacak bu memleketin hali sorusuna bir yanıt ararken soruna ilk kez toplum bilimsel açıdan yaklaşmış ve kültür konusunu Osmanlı aydınlarının gündemine getirmiştir. Kültür kavramının Osmanlıca'da bir karşılığı bulunmadığı için de Arapça tarla sürmek anlamında hars sözcüğünü ilk kez kültür karşılığı olarak kullanmıştır. Ziya Gökalp, anımsanacağı gibi 1876 yılında Diyarbakır'da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini orada tamamladıktan sonra yüksek öğrenim için 1895'te İstanbul'a gelmiştir. Ne ki Abdülhamit karşıtı çevrelerle de ilişkide bulunduğu gerekçesiyle 1898'de tutuklanıp yeniden Diyarbakır'a sürüldüğünden yüksek öğrenim görme olanağı bulamamış ve kendi kendini yetiştirmiştir. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra Diyarbakır'da şubesini kurduğu İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kongresine katılmak üzere gittiği Selanik'te de 1909 yılında bir rastlantı sonucu Emile Durkheim'ın kitaplarıyla tanışmış ve bu tarihten itibaren toplum bilim, sosyoloji ile de ilgilenmeye başlamıştır. Kısa sürede kendini yetiştirerek İstanbul Darülfünun'unda sosyoloji kürsüsünü kuran ve orada uzun yıllar ders veren Gökalp, 1910 yılından itibaren de ta 1918'de kapanıncaya dek sürekli İttihat ve Terakki Fırkası'nın Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş, 1913 yılından sonra da partinin tek ideoloğu olmuştur. Demek İttihat ve Terakki Fırkası'nın Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında da imparatorluğun içinde bulunduğu durum tartışılırken Ziya Gökalp çözüm olarak birkaç kez gene kültür konusunu açmış olmalı ki Yahya Kemal'in anlattığına göre 1918 yılı yaz sonlarında, yani imparatorluğun artık son günlerinde, bir akşam Büyükada'da yat kulübünün taraçasında Ziya Gökalp ile otururlarken, biraz ilerideki bir başka masada birkaç arkadaşıyla birlikte oturan Sadrazam Talat Paşa, kalkıp yanlarına gelmiş ve "Canım Ziya Bey, Hars Mars diye bir lakırdı var, nedir bu Allah'ını seversen? Bizim Merkez-i Umumi'de kaç defa anlattın ya, bir türlü kafama girmemiş, şunu bir defa daha anlatsana" demiş, yanlarına oturmuştur. Mustafa Kemal'in Çankaya Köşkü'ndeki o ünlü akşam sofraları da aslında Osmanlıların yaran toplantıları ve meşveret meclisleri geleneğinin bir devamı şeklinde değerlendirilirse gerektir galiba. Çünkü Mustafa Kemal ta Harp Akademisi öğrenciliği yıllarından beri bu tür toplantılar düzenlemektedir zaten tarihçilerin ve görgü tanıklarının yazdıklarına göre. Örneğin sınıf arkadaşı Asım Gündüz anılarında Mustafa Kemal'in 1903-1905 yılları arasında öğrenciliği sırasında Harp Akademisi'nde her cuma akşamı arkadaşlarını sınıfta toplayıp kapıları kapattıktan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu sorunlarla ilgili konuşmalar yaptığını ve tartışmalar düzenlediğini yazmaktadır. Şevket Süreyya Aydemir de Mustafa Kemal'in Harp Akademisi öğrenciliği ile ilgili olarak etrafında derhal bir grupçuk toplar. Görünüşe göre bu grubun yöneticisi de kendisidir. Grup köşe bucaklarda kendi arasında toplanmaya çalışır. Bahçenin köşelerinde, boş dershanelerde, düşman gözünden uzak yerlerde boyuna konuşurlar, boyuna tartışırlar. Konu hep aynıdır. Ne olacaktır bu memleketin hali demektedir. Tek Adam C3 S77 Remzi Kitabevi İstanbul 1963. Bilindiği gibi Mustafa Kemal'in Çankaya Köşkü'ndeki o ünlü akşam sofralarında da önceden saptanmış gündeme göre özel olarak çağrılmış ülkenin ünlü düşünürleri, sanatçıları, bilim adamları, yazarları, gazetecileriyle memleketin hali tartışılmaktadır her akşam uzun uzun. Falih Rıfkı Atay'ın dediğine göre masanın yanı başında da her zaman bir kara tahta vardır. Konuklar konuşmalarını isterlerse kara tahtanın başına geçip yazıp çizerek anlatabilecekleri gibi kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamak için kara tahtaya da kaldırılabilmektedirler. Nitekim o kara tahtaya hep kalkmışızdır diye yazmaktadır Atay. Çankaya C2 S403-493 Dünya Yayınları. Söylentilere göre de "ben deniz kızı Eftelya değilim" diye tersleyerek çağrıyı getiren polisi kapıdan çeviren Nazım Hikmet'in dışında bu sofralara katılmamış dönemin ünlü bilim adamı, düşünürü, yazarı, çizeri, sanatçısı, gazetecisi gerçekten yoktur galiba. Fakat düşmanlarınca da aleyhindeki en önemli koz olarak hep bu akşam sofraları kullanılmıştır bilindiği gibi. Ne var ki öte yandan da suçlarken genellikle ülkeyi içki sofralarında idare ediyor diye dillendirmelerine bakılacak olursa aslında onların da bu sofraları basit birer içki alemi değil küçük çaplı meşveret meclisleri olarak gördükleri de tartışılmasa gerektir sanırız. Öyleyse nasıl kurtuluruz bu durumdan acaba? Görüldüğü gibi fetih seferlerinin ardı kesilip de ülkede bir takım toplumsal ve ekonomik çalkantıların patlak vermeye başladığı 16. yüzyıl sonlarından bu yana tam 400 yıldır aydınlarımız habire ne olacak bu memleketin hali diye dertlenip durmaktadırlar kafa kafaya verip. Üstelik ilginçtir, hep aynı biçimde kafa kafaya verip dertlenip durmakla da kalmamışlar, aydınlarımızın soruna yaklaşımlarında ve söylemlerinde de bir değişiklik olmamıştır sanki bunca uzun sürede gördüğümüz kadarıyla. Örneğin gerek imparatorluk gerekse cumhuriyet dönemlerinde bir takım köklü ekonomik değişikliklerle yeniden yapılanma girişimlerinde bulunmak yerine sorunların çözümü siyasal ve kültürel önlemlerde aranmış, devletin daha da güçlendirilmesine çalışılmıştır sürekli. Yani aydınımız kendisini her zaman devletle özdeşleştirmiş ve sorunların devletin zayıflamasından kaynaklandığına inanmıştır hep. Daha Kanuni Sultan Süleyman döneminde bile artık yeni yerlerin fethedilememesi yüzünden kimi yörelerde yavaş yavaş uç vermeye başlayan ekonomik ve toplumsal sorunlar hemen disiplinin bozulmasından kaynaklanan asayişle ilgili basit olaylar olarak değerlendirildiğinden devletin daha da güçlendirilmesine karar verilerek derhal şiddete başvurulmuş ve o bölgelerdeki disiplinden sorumlu sancak beyleriyle tımar sahipleri cezalandırılmıştır öncelikle. Nitekim Profesör Enver Ziya Karal da Kanuni'den sonra gelen hükümdar ve sadrazamların bir kısmı imparatorluğu çökmekten kurtarmak için gayret sarf ettiler. Genç Osman, 4. Murat ve Köprülü ailesinden gelen vezirler yaptıkları ıslahat ile imparatorluğa eski kuvvetini vermek istediler. Islahat yapanların bir tek gayesi vardı, bozulan düzeni kuvvete dayanarak tekrar kurmak. Bu bakımdan ıslahat çalışmaları disiplinsel karakter taşır. Bu çalışmalar ıslahata girişenlerin gösterdikleri şiddet derecesinde başarılı olmuş ve onların alın yazılarına bağlı kalmıştır. Bu yüzden ıslahatçılar öldükten sonra imparatorluk tekrar ıslaha muhtaç duruma düşmüştür diye yazmaktadır. Osmanlı Tarihi C5-S55. Gerçekten de Kanuni'den tam 200 küsür yıl sonra 1789'da Sultan 3. Selim'in tahta çıkar çıkmaz Sultan Kasrı'ndaki Rıvan Odası'nda sağ yanına Kaymakam Paşa'yı, Reis Vekili Reşit Efendi'yi, Sekbanbaşı Ağa'yı, Valide Kethudası Mahmut Bey'i, Defterdar Vekili ve Emin Kimseleri, sol yanına Şeyhülislam Efendi'yi, Reis Ül Ülema Tevfik Efendi'yi, Vesair Suduru Kiram'ı, Ocak Ağalarını, Kapıcılar Kethudası Şemsettin Bey ve kardeşi Şehremini Abdurrahman Bey'i alarak topladığı Meşveret Meclisi'nde de güya Suduru Kiram'dan, ünlü yöneticilerden Hamdizade Mustafa Efendi'nin yapılan zulüm ve zorbalıkları anlatıp reaya fıkarasının ayaklar altında ezilip hasara uğradığını, bu yüzden ülkede yeterli zahirenin bile bulunmadığını söylemesine, Kaleler Nazırı Hacı Numan Bey'in, devletli padişahım ben kulun taşralıyım, hakikat halde fukara ve zuafanın, zayıfların hali çok kötüdür ve de son kerteye gelmiştir demesine, eski defterdar Hakkı Bey'in satın alma işlerinde yapılan yolsuzlukları, mezalimi, soygunu bir bir sayıp dökmesine karşın gene devletin nasıl güçlendirileceği konusunda ülkenin bütün ileri gelenlerinden layiha istenilmesine karar verilmiştir. Tarihi Cevdet, C4, Uçtal Neşriyat, İstanbul 1976. Cevdet Paşa her ne kadar bir rakam vermemekte ise de Niyazi Berkes, zamanın 200'e yakın ileri geleninden rapor istendiği görüşündedir. Gerçekten kaç kişiden layiha istenilmiş olduğunu saptayabilmek bugün elbette olanaksızdır. Hatta sultana sunulan layiha sayısını bilebilmek de olanaksızdır. Çünkü Cevdet Paşa'nın verdiği bilgilere göre bazı çevreler türlü dolaplar çevirerek bu işe de fesat karıştırmışlardır. Örneğin genç padişahın yeteneklerini saptayabilmek için layiha istediği ve onlara bakarak kendilerini görevlendireceği dedikodusunu yayıp olmadık önerilerin yapılmasına neden olmuşlar, takdim olunan layihaları çocuk oyuncağına döndürmüşlerdir. Sultan bile çoğunu okurken kahkahalar atmıştır. Bu yüzden sunulan layihalardan çoğu değerlendirilmeye bile alınmamıştır. Cevdet Paşa, layihası değerlendirilmeye alınmış 18 kişiden söz etmekte, yalnız onların adlarını vermektedir. Profesör Karal ise 20'si Türk, biri Osmanlı ordusunda görevli Bertrand adında bir subay ile diğeri İsveç elçiliğinde çalışan ünlü Dosan olmak üzere ikisi Hristiyan 22 kişinin sultana layiha sunduklarını yazmaktadır. Profesör Berkes'in değerlendirmesine göre de bu kişilerin 5'i ulema, 13'ü de bürokrasidendir. Yani çoğunluk ordu adamı değil sivildir. Ve tarihçilerin bu kez söz birliği etmişçesine belirttiklerine göre de büyük çoğunluğu sivil olan bu kişilerin neredeyse tamamı imparatorluğun içinde bulunduğu toplumsal ve ekonomik sorunlardan kurtuluşu için tek çare olarak ordunun yeniden eski gücüne kavuşturulmasını önermişlerdir. Verdikleri layihalarda ne ilginçtir ki. Kuşkusuz layihalar arasında bir takım farklar da yok değildir. Örneğin ordunun güçlendirilmesini kimileri Yeniçeri Ocağı'nın yeniden eski geleneksel yapısına kavuşturulmasında, kimileri ise Yeniçerilerin de Avrupalıların kullandığı yeni savaş araç ve gereçleriyle donatılıp yeni savaş tekniklerine göre eğitilmesinde görürken, büyük kısmı ilginçtir bütünüyle yeni bir ordu kurulmasından yanadır. Nizami Cedid adında yeni bir ordu kurulmasını önermektedirler Sultan 3. Selim'e. Yani Meşveret Meclisi'nde fakir fukara halkın artık İstanbul'da bile yiyecek ekmeği zor bulduğunu, yakacak odunun bile ateş pahasına olduğunu, haksızlığın, zorbalığın, zulmün, rüşvetin, hırsızlığın ülkede kol gezdiğini çeşitli örneklerle bir bir anlatarak, gerçeği bütün çıplaklığıyla sultanın gözlerinin önüne serilen ulemadan Hamidizade Mustafa Efendi, Kaleler Nazırı Hacı Numan Bey ve eski defterdar Hakkı Bey dahi, imparatorluğun içinde bulunduğu bu toplumsal ve ekonomik sorunların ancak ordunun güçlendirilmesiyle çözülebileceği görüşünde olduklarını belirtmişlerdir ola ki. Kısacası Osmanlı yöneticileri bütün tarihleri boyunca ne zaman bir toplumsal veya ekonomik sorunla karşılaşsalar, olayları salt asayişin bozulmasına yorduklarından, çözümü de bir takım toplumsal ve ekonomik önlemlerde değil, devleti daha da güçlendirmekte aramışlar ve orduyu anımsamışlardır hemen. Oysa Osmanlı İmparatorluğu da bütün imparatorluklar gibi değişik etnik kökenlerden gelen ve ayrı dinlere inanan ama asıl önemlisi farklı ekonomik aşamaları yaşayan toplumlardan oluşmuş karmaşık bir uyruğa sahiptir. Örneğin Bizans İmparatorluğundan devralınan uyruk köylüleşmesi tamamlayıp feodal ilişkiler aşamasına sıçramışken Orta Asya'dan gelen uyruk hala göçebeliği sürdürerek hayvan sürülerinin ardında dolaşmaktadır otlak otlak. Gene bilindiği gibi Osmanlıların Bizans topraklarını fetheder fethetmez yaptıkları ilk işte tek furları ortadan kaldırarak feodal düzene son vermek ve yerine İslamiyet'in özel toprak mülkiyeti hakkının tanınmadığı iktas sistemini uygulamak olmuştur. Böylece Bizans'tan devralınan uyruğunda tarımdan sanayiye sıçrayabilmesi için gerekli birikimi feodal beyler aracılığıyla sağlaması olanağı bırakılmadığı gibi iktas sistemine göre bir aileye en çok bir öküzün sürebileceği büyüklükte toprak üzerinde tarım yapma hakkı tanındığından bütün tarihi boyunca kırsal kesimde yaşayan aileler aracılığıyla da topraklarını zamanla çoğaltarak, büyüterek kapitalist tarıma geçme olanağı kesinlikle verilmemiştir ne yazık ki. Osmanlı İmparatorluğundaki kentlerin yapısı nüfusun yüzde kaçının kent ve kasabalarda yaşadığı, kent ve kasabalarda yaşayan insanların etnik ve dinsel açıdan dağılımı, ekonomik durumu ve benzer gibi konularda da bugün elimizde yeterli bir bilginin bulunduğunu söyleyebilmek kuşkusuz olanaksızdır. Nitekim doçentlik tezini İstanbul Üniversitesi'nde bu konuda yapan Suraiye Foroki de Osmanlı ekonomi tarihinin araştırılmasının ve yazılmasının henüz başlangıç aşamasında bulunduğunu vurguladıktan sonra Anadolu kentlerini ele alan birkaç araştırmanın da makale düzeyinde olduğunu belirterek Anadolu'daki Osmanlı kentlerine ilişkin çalışma henüz çok azdır demektedir. Osmanlı'da Kentler ve Kentliler Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları İstanbul 1993. Ancak hemen şunu da belirtelim ki Osmanlı nüfusunun çok büyük bir bölümünün kırsal kesimlerde yaşadığı ve kent nüfusunun çok büyük bir bölümünün Bizans'tan devralınmış uyruğun oluşturduğu konularında da galiba kuşkuya yer bulunmasa gerektir. Kim bilir tarımda önemli bir birikim sağlanmasına İKTA sisteminin kesinlikle olanak vermeyeceğini gördükleri için kırsal kesimde yaşayan Hristiyan reayanın bir kısmı da bir süre sonra kentlere yerleşerek ticaret ve zanaatla uğraşmayı yeğlemişlerdir ola ki. Kuşkusuz Osmanlılarda da ticaret ve zanaatla ilgili işlemler sırasında çeşitli adlar altında gümrük, harç, rüsum, vergi filan alınmaktadır ama tarımdakine benzer bir biçimde büyümeyi sınırlayan katı bir devletçi kontrol sistemi kesinlikle söz konusu dahi değildir gördüğümüz kadarıyla. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nda da daha ilk yıllardan itibaren toplam nüfus içindeki oranları, küçük de olsa kimi kentlerde oturanların el sanatları ve ticaretle uğraştıkları, diyelim kimi illerde dokumacılığın çok geliştiği, dolayısıyla oraların aynı zamanda birer ticaret merkezi haline dönüştüğü bilinmektedir. Örneğin Profesör Halil İnalcık, Bursa'nın 15. yüzyılda ve 16. yüzyıl başlarında Halep ve Şam gibi Yakın Doğu'nun en büyük ipek pazarlarından biri haline geldiğini, İranlı tüccarların Asya'dan ipek ve ipekli kumaş getirip burada sattıklarını, İtalyan tacirlerinin özellikle de Floransalıların ve Cenevizlilerin Bursa pazarlarında ipek almak için yarıştıklarını, İranlı tacirlerin de dönüşte Floransalıların, Cenevizlilerin getirdiği frenk malı, ince yünlü kumaşları, çuhaları filan satın alarak ülkelerine götürdüklerini yazmaktadır. İÜ İktisat Fakültesi Mecbuası C15 No 14 S6263 Ekim 1953 Temmuz 1954. Ancak incelemede Osmanlı tüccarlarının kimlikleri hakkında da ayrıntılı herhangi bir bilgi verilmemektedir. Ama asıl ticaretin Cenevizliler ve Floransalılarla yapıldığı düşünülecek olursa bu pazardaki Osmanlı tüccarlarının da imparatorluğunun Bizans'tan devraldığı dil bilen Hristiyan yurttaşları olduğundan galiba kuşku duyulmasa gerektir.